Ayrım 44. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, yükselişi, çöküşü. William Lee Schirer. Sayfa 1386. Hitler'in Alman askerleri için söylediği "kaçmadan önce iki kere düşünme" sözü pek boş değildi. Batı'da karşı tarafa kaçanlar ya da İngiliz-Amerikan ilerleyişi karşısında olabildiği kadar erken karşı yana geçenler korkunç bir sayıya varmıştı. Keitel 12 Şubat'ta Führer adına bir emir çıkarttı ve sahte izin kağıdı düzenleyenlerin ya da sahte evrak ile seyahat edenlerin ölüm cezasına çarptırılacağını bildirdi. Batı'da H ordu grubuna komuta eden General Baskovitz 5 Mart'ta şöyle bir emir çıkarttı. Birliklerinden ayrı yerlerde rastlanan bütün askerler ve birliklerini aradıklarını söyleyerek dolaşanlar hemen yargılanarak kurşuna dizileceklerdir. 12 Nisan'da Himmler'de kendini gösterdi. Bir nehri ya da önemli bir irtibat merkezini tutamayan herhangi bir komutanın ölümle cezalandırılacağını bildirdi. Bu emir Rhein köprülerinden birindeki talihsiz komutanlara zaten uygulanmıştı. 7 Mart öğleden sonra Amerikan 9. Zırhlı Tümeni'nin bir öncü kolu Remagen kasabasının yamaçlarına varmıştı. Remagen, Rhein üzerinde Koblenz'in 35 kilometre aşağısındaydı. Amerikalılar nehir üzerindeki Ludendorff demiryolu köprüsünün olduğu gibi yerinde durduğunu hayretle gördüler. Yamaçlardan nehre doğru indiler. Mühendisler buldukları tahrip tellerini kestiler. Bir piyade mangası köprüden geçmeye başladı. Manga tam doğu kıyısına yaklaşırken ard arda patlamalar oldu. Köprü sallandı ama yıkılmadı. Kıyının uzağındaki zayıf Alman askerleri hemen geriye püskürtüldü. Tanklar yarıklardan geçtiler. Akşamüstü karanlık basarken Amerikalılar Rhein'in doğu kıyısında kuvvetli bir köprü başı elde etmiş bulunuyorlardı. Batı Almanya'daki son tabii büyük engel de böylece aşılmıştı. Hitler, Remagen Köprüsü'ndeki zayıf kuvvetlere komuta eden 8 Alman subayını idam ettirdi. Subaylar, Führer'in özel olarak kurduğu ve Hübner adında koyu bir Nazi'nin başkanlık ettiği özel yıldırım mahkemesi Batı'da yargılandılar. Birkaç gün sonra 22 Mart gecesi Patton'ın 3. ordusu 7. Amerikan ve 1. Fransız ordularıyla birlikte giriştiği güzel bir hareketle Saar Palatinate üçgenini geçtikten sonra Mainz güneyinde Oppenheim'da Rhein üzerinde başka bir geçit elde etti. İngiliz-Amerikan orduları 25 Mart'ta nehrin bütün batı kıyılarını tutmuştu. İki yerde de kuvvetli köprü başları elde etmişlerdi. Hitler, batıdaki kuvvetlerinin 1/3'ünden fazlasını ve 500.000 askere yetecek silahlarından çoğunu kaybetmişti. Hitler, 24 Mart'ta gece saat 2:30'da Berlin'deki karargahında ne yapılması gerektiğini araştırmak üzere bir savaş konferansı topladı. Hitler, Oppenheim'daki ikinci köprü başını büyük bir tehlike sayıyorum. Havel, Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Rhein orada pek geniş değildir. Hitler, 250 metre kadar bir şey. Bir nehir engelinde bir er uyur, sonra da bundan büyük bir felaket doğuyor. Yüksek komutan oraya gönderilecek bir tugay ya da onun gibi bir kuvvet bulunup bulunmadığını öğrenmek ister. Bir yaver şöyle cevap verir. Bugün için elde Oppenheim'e gönderilecek bir birlik yok. Yalnızca Senne'deki kampta 5 tank tahrip aracı var. Onlar da yarın ya da öbür gün hazır olabilirler. Birkaç gün içinde savaşa sürülebilirler. Birkaç gün içinde. O sırada Patton, Oppenheim'da 10 kilometre genişliğinde ve 9 kilometre derinliğinde bir köprü başı kurmuş bulunuyordu. Tankları da doğuda Frankfurt'a doğru yürümekteydi. Kuvvetli düşman zırhlı ordularının ilerlemesini durdurmak için yüksek komutanın böyle bir buhran sırasında birkaç gün içinde savaşa yalnızca 5 tane tank tahrip aracının sürülmesini sağlamakla uğraşması ilk yıllarda panzer kol ordularıyla Avrupa'yı bir baştan bir başa ezip geçen korkunç Alman ordusunun ne hale düşmüş olduğunu göstermeye yeter. Führer'in 23 Mart'taki toplantısına ait notlar alevler arasında oldukça yanmamış durumda kurtarılan yazıların sonuncusudur. Bu notlarda Führer'in deliliği ve duvarların yıkılması sırasında gereksiz ayrıntılarla nasıl uğraştığı iyice görülüyor. Toplantıda Goebbels'in Berlin'de Tiergarten'ın bir uçak pisti olarak kullanılması konusunda ileri sürdüğü teklif bir saatten fazla konuşulmuştur. Hitler, Alman çimentosunun bombardımanlar karşısında ne kadar zayıf kaldığı üzerine uzun bir nutuk çekmiştir. Toplantıda daha çok asker sağlanması imkanı da konuşulmuştur. Generallerden biri bir Hintli alayının kurulması fikrini ortaya atmıştır. Hitler, Hint alayı fikri bir şakadan ibarettir. Bir pireyi bile öldürmektense pirelerin kendilerini öldürmesini bekleyen Hintliler vardır. İngilizleri öldüremezler. Bunların İngilizlerin karşısına çıkarmaları fikrini saçma bulurum. Eğer Hintlileri dua değirmenleri çevirmek ya da buna benzer işler yapmak için kullanırsak dünyanın en yorulmaz askerleri olurlar. Ve toplantı bütün gece bu hava içinde sürüp gitti. Sabaha karşı 3.43'te dağıldı. Mart'ın 3. haftasında Amerikalılar Rhine'ı geçmişlerdi. Montgomery komutasındaki İngiliz, Kanadalı ve Amerikalılardan oluşan kuvvetli bir müttefik ordusu da aşağı Rhine'ı geçerek Kuzey Alman Ovası'na, Ruhr'a girmek üzereydi. Bu harekat da ayın 23'ünde başlamıştı. Bu durum karşısında Hitler düşmanı bıraktı. Kendi halkına kızmaya başladı. Önceleri Alman tarihinin en büyük zaferlerini kazanırken kendisini desteklemişlerdi. Şimdi ise yenilginin ağırlığı altında artık kendisini büyüklüğe layık görmüyorlardı. Hitler 1944 Ağustos'unda Gauleiter'leriyle yaptığı bir görüşme sırasında şunu söylemişti. Alman halkı savaşta yenilecek olursa güçsüzlüğünü göstermiş olur. Tarih önünde canlılığını ispat edemeyenin mahvolması mukadderdir. Vücutça da boyna çöküyor, bu çöküntü kafasını da zehirliyordu. Yıllarca savaş yönetmenin yarattığı sinirlilik, yenilgilerin üzüntüleri, yeraltı karargahlarında temiz hava almadan ve hareket etmeden yaşaması, bu sığınaklardan çok seyrek olarak çıkması, sık sık sinir nöbetlerine tutulması, ayrıca da şarlatan doktoru Morel'in her gün zehirli haplar yutturması, daha 20 Temmuz 1944 bomba olayından önce bile sağlığını bozmuştu. 20 Temmuz suikastı da bütün bunların üzerine tuz biber ekmiş, kulak zarını patlatmıştı. Bu yüzden zaman zaman baş dönme nöbetlerine tutuluyordu. Doktorları bombadan sonra kendisine uzun bir dinlenme tavsiye etmişlerdi. Ama o dinlememişti. Keitel'a eğer Doğu Prusya'dan ayrılırsam Prusya düşer. Ben burada kalırsam dayanır diyordu. 1944 yılının Eylül'ünde bir şok geçirdi ve yatağa düştü. Ama Kasım'da Berlin'e dönünce yeniden iyileşti. Yalnız korkunç yaratılışına bir daha hakim olamadı. 1945'te cepheden gelen haberler kötüleştikçe isteri nöbetlerine tutulmaya başladı. Ellerine ayaklarına hakim olamıyor, titriyordu. General Gideren hatıralarının birkaç yerinde onun bu hallerini anlatmıştır. Ocağın sonunda Ruslar Berlin'in 150 kilometre yakınındaki Oder Nehri'ne geldikleri zaman Genelkurmay'da Baltık bölgesinde irtibatı kesilen birçok Alman tümeninin denizden boşaltılmasını isteyince Hitler kendisine kızmıştır. Karşımda yumruklarını sıkıyordu. İyi kalpli kurmay başkanının Toğu Mahallede bir hücuma uğramayayım diye arkamdan ceketime yapışmış beni boyuna çekiyordu. Birkaç gün sonra 13 Şubat 1945'te Gideren'in anlattığına göre iki adam arasında Rus cephesinin durumu üzerinde 2 saat süren bir çatışma oldu. Yumruklarını sıkarak karşımda duruyor, yanakları hiddetten kıpkırmızı, tir tir titriyor, deli gibi bağırıyordu. Kendisini tamamıyla kaybetmişti. Her bağırmadan sonra halının kenarında yukarı aşağı gidip geliyor, sonra birdenbire önümde durarak yeniden yüzüme karşı suçlamalarına başlıyordu. Sesi hemen hemen çığlık halindeydi. Sanki gözleri yuvalarından fırlayacak gibiydi. Şakaklarında damarları fırlıyordu. İşte Alman Führer'i aklı ve vücudu bu durumdayken hayatının en ciddi kararlarından sonuncusunu verdi. 19 Mart'ta genel bir emirname ile Almanya'da bulunan bütün askeri, sanayi ve ulaşım kuruluşları ile bütün mağazaların düşmanın eline sağlam geçmemesi için tahrip edilmesini emretti. Bu tedbirleri askeri makamlar Nazi Gauleiter'larının ve savunma komiserlerinin yardımıyla yürüteceklerdi. Emir şöyle bitiyordu. Bu karara karşı önce verilmiş olan bütün direktifler geçersizdir. Almanya dümdüz bir tarla olacaktı. Alman halkını yenilgiye katlandıracak hiçbir şey bırakılmayacaktı ortada. Silahlanma ve Savaş Üretimi Bakanlığı'nın açık sözlü bakanı Albert Speer, Hitler'in böyle bir barbarca emir çıkaracağını önceki toplantılarda anlamış, 15 Mart'ta bir rapor hazırlamış, bu canice tedbirin alınmasına şiddetle karşı olduğunu bildirmiş, savaşın aslında kaybedilmiş olduğuna inandığını tekrarlamıştı. Speer bu raporu 18 Mart akşamı Hitler'e kendi eliyle verdi. Speer'in raporunda şunlar vardı. Alman ekonomisinin son olarak 4 ile 8 hafta içinde çökeceği kesinlikle umulabilir. Bu çöküşten sonra savaşa askeri bakımdan bile devam edilemez. Ulusun sonuna kadar yaşaması için gerekli temeli en ilkel biçimde bile olsa muhafaza etmek için her şeyi yapmalıyız. Savaşın bu aşamasında halkın hayatını bozabilecek tahripler yapmaya hakkımız yoktur. Eğer düşmanlarımız eşsiz bir cesaretle savaşmış olan bu ulusu yok etmek isterlerse bırakalım bu tarihi utancı olduğu gibi onlar yüklensinler. Uzak bir gelecekte yeniden kalkınmasını sağlayacak her türlü imkanı ulusa bırakmak bizim görevimizdir. Ama kendi alın yazısı beliren Hitler, sonsuz bir aşkla sevdiğini söylediği Alman halkının varlığıyla ilgilenmiyordu artık. Speer'e şunları söyledi. Savaş kaybedilirse ulus da mahvolmuş demektir. Bu alın yazısından kaçınılamaz. Halkın en ilkel şekilde varlığını sürdürebilmesi için gereken temeli düşünmeye lüzum yok. Tersine bunları aramızda imha etmemiz daha doğrudur. Çünkü bu ulus böylelikle güçsüzlüğünü ve geleceğin yalnızca daha kuvvetli olan doğulu ulusa, Ruslara ait olduğunu ispat etmiş olacaktır. Bundan başka savaştan sonra yalnızca düşük karakterliler sağ kalacaktır. Çünkü iyileri ölmüş olacak. Bunun üzerine yüksek savaş kahramanı ertesi gün Çorak Toprak adlı alçakça direktifini çıkarttı. 23 Mart'ta da Nazi derebeyleri arasında o sırada en yüksek mevki işgal eden Führer'in sekreteri köstebek suratlı Martin Bormann aynı derecede korkunç başka bir emir çıkarttı. Speer bu emri Nürnberg mahkemesinde şöyle anlattı. Bormann'ın emri doğudan ve batıdan bütün halkın ve yabancı işçilerin ve savaş esirlerinin Almanya'nın merkezine getirilmesini öngörüyordu. Bu milyonlarca insan yaya olarak Berlin'e gönderileceklerdi. Yiyecekleri düşünülmemişti. Aslında o günkü durumda bunu sağlamak da olanaksızdı. Bu tedbir görülmemiş bir açlık felaketiyle sonuçlanacaktı. Eğer Hitler ile Bormann'ın çıkarttığı bütün emirler, başka ek emirler de vardı, uygulanmış olsaydı o zamana kadar canlarını nasılsa kurtarmış olan milyonlarca Alman da öteki dünyayı boylayacaktı. Speer, Nürnberg mahkemesinde çeşitli çorak toprak emirlerini özetlemeye çalıştı. Bütün sanayi tesisler, bütün önemli elektrik fabrikaları, su tesisleri, gaz fabrikaları, yiyecek mağazaları ve elbise mağazaları, bütün köprüler, bütün demir yolları ve ulaştırma tesisleri, bütün su yolları, bütün gemiler, bütün kamyonlar ve lokomotifler tahrip edilecekti. Alman halkı bu son felaketten kurtulmasını, müttefik ordularının ilerlemelerinden ve dolayısıyla bu muazzam tahrip projesinin gerçekleşmesini imkansız kılmalarından başka, Speer ile birkaç subayın Hitler'in emirlerini açıkça dinlemeyerek, yurdun dört bir köşesine koşmalarına ve Führer'e körü körüne bağlı subaylarla parti uşaklarının ana ulaşım tesisleriyle fabrikaları ve mağazaları uçurmalarını önlemek için insanüstü bir çaba harcamalarına borçludur. Artık Alman ordusunun sonu gelmişti. Feldmarschall Montgomery'nin İngiliz Kanada orduları Mart'ın son haftasında aşağı Rhine'i geçtikten sonra kuzeydoğuda Bremen, Hamburg ve Baltık kıyısında Lübeck'e doğru yürürken General Simpson komutasındaki 9. Amerikan ordusu ile General Hodgson komutasındaki 1. Amerikan ordusu da hızla ilerlemiş, Ruhr'u geçmiş, 9. ordu kuzeye, 1. ordu güneye dönmüştü. Her iki ordu 1 Nisan'da Lippstadt'ta birleşti. Feldmarschall Model'ın 15. ve 5. panzer ordularından oluşan 21 tümen kadar vardı. B ordu grubu Almanya'nın en büyük sanayi bölgesinin yıkıntıları içinde sıkışıp kaldı. 18 gün dayandı ve sonunda Nisan'ın 18'inde teslim oldu. İçlerinde 30 general olmak üzere 325 bin Alman esir alındı. Esirler arasında Model yoktu. Esir düşmektense intihar etmeyi daha doğru bulmuştu. Model ordularının Ruhr'da kuşatılmasından sonra batıdaki Alman cephesi büsbütün açıldı. 300 kilometre tutan bu boşluktan 9. ve 1. Amerikan ordularının tümenleri artık Ruhr'u bırakarak Almanya'nın merkezinde Elbe nehrine doğru akmaya başladılar. Berlin yolu açılmıştı. Bu iki Amerikan ordusu ile Alman başkenti arasında yalnızca birkaç dağınık düzensiz Alman tümeni kalmıştı. 11 Nisan günü şafaktan akşama kadar 90 kilometre kadar ilerledikten sonra akşamüstü 9. ordunun bir öncü kuvveti Magdeburg yakınlarında Elbe nehrine vardı ve ertesi günde nehirde bir köprü başı kurdu. Amerikalılar Berlin'e 90 kilometre yaklaşmışlardı. Bu sırada Eisenhower'ın amacı Ruslarla Magdeburg ve Dresden arasında Elbe'de birleşerek Almanya'yı ikiye ayırmaktı. Churchill ile İngiliz şefleri Eisenhower'ı Ruslardan önce Berlin'e girmediği için eleştirdikleri halde bunu kolaylıkla yapabilirdi. Amerikan başkomutanı ile Scherfkurmay'ı Ruslarla birleştikten sonra güneye doğru hemen dönmek, Milli Tabya denilen yeri almak istiyordu. Hitler'in kalan kuvvetlerini Güney Bavyera ve Batı Avusturya'nın hemen hemen aşılmaz Alp dağlarında toplamakta olduğu sanılıyordu. Oysa Milli Tabya bir hayaldi. Doktor Goebbels'in propaganda balonlarından ve bu balonları yutan Eisenhower karargahının vesveseli kafalarından başka bir yerde mevcut değildi. Şef haber alma servisi 11 Mart'ta Nazilerin dağlarda aşılmaz bir müstahkem mevki kurmayı düşündüklerini ve Hitler'in de Berchtesgaden'e çekilerek savunmayı buradan yürüteceğini Eisenhower'a haber vermişlerdi. Dağların buz tutmuş uçurumlarını aşmak gerçekten imkansızdır deniliyordu. Rapor şöyle devam ediyordu. Tabiatın ve bugüne kadar icat edilmiş gizli silahların en güçlüleriyle korunacak olan bu yerde Almanya'ya bugüne kadar kılavuzluk etmiş olan güçler yeniden canlanmayı örgütlemek üzere yaşamakta devam edeceklerdir. Burada bomba işlemeyen fabrikalarda silahlar yapılacak ve büyük yeraltı mağaralarında yiyecek ve malzeme depo edilecek ve özel olarak seçilmiş gençler çete savaşına göre eğitileceklerdir. Böylece Almanya'yı işgal kuvvetlerinden kurtarmak için büyük bir yeraltı ordusu hazırlanacak ve yönetilecektir. Müttefik Yüksek Komutanlığı'nın haber alma servisine sanki İngiliz ve Amerikalı polis romanları yazarları sızmıştı. Her neyse bu hayali değerlendirmeyi şef ciddiye aldı. Eisenhower'ın kurmay başkanı General Bedell Smith, Alp bölgesinde uzayıp giden bir seferden ve bu yüzden birçok Amerikalının ölmesinden ve savaşın sonsuzcasına uzamasından çekindi. General Omar Bradley sonradan şunları yazmıştır. Tabya'nın birkaç bağnaz Nazi'nin hayalinden başka bir yerde olmadığını ancak sefer bittikten sonra öğrendik. Bu iş o kadar büyütülmüştü ki artık inanmaktan başka bir çare kalmamıştı. Bu Tabya hikayesi sürüp gittikçe artık göz yumulamayacak kadar büyük bir tehlike haline aldı ve böylece savaşın son haftalarında taktik düşüncelerimize biçim verdi. Bradley, A Soldier's Story, sayfa 536. Feldmarşal Kesselring savaştan sonra alay ederek şunları söylemişti. Alp Kalesi üzerine yazılanların çoğu yalandı. Kesselring, A Soldier's Record, sayfa 276. Doktor Goebbels, yaptığı propaganda blöfleriyle savaşın stratejik akışını son bir kere daha etkiliyordu. Gerçi Hitler, doğduğu yere yakın olan ve özel hayatının büyük bir kısmını geçirdiği, sevdiği ve kendisine ait saydığı tek evinin bulunduğu Berchtesgaden üzerinde Obersalzberg'de Avusturya-Bavyera dağlarına çekilmeyi ve oradan son bir direnme yapmayı başlangıçta düşünmedi değil. Ama buna bir türlü karar veremedi. Sonradan da geç kaldı. 16 Nisan'da Amerikan askerleri büyük Nazi kongrelerinin toplandığı Nürnberg şehrine girdiler. Zhukov'un Rus orduları da Oder üzerindeki köprü başını geçtiler ve 21 Nisan günü öğleden sonra Berlin dolaylarına vardılar. 13 Nisan'da Viyana düşmüştü. 25 Nisan günü öğleden sonra saat 4.40'da 69. Piyade Tümeni'nin ileri karakolları Berlin'in 110 kilometre kadar güneyinde Elbe kenarındaki Torgau kasabasında Rusların 58. Muhafız Tümeni'nin öncüleriyle birleşti. Adolf Hitler Berlin'de kısılıp kalmıştı. Nazi İmparatorluğu'nun son günleri gelmişti. Tanrıların Ölümü. Gotterdammerung, Nazi İmparatorluğu'nun son günleri. Hitler 56. doğum günü olan 20 Nisan'da Berlin'den Obersalzberg'e gitmeyi ve Nazi İmparatorluğu'nun son direnişini bir Barbaros inadıyla bu efsane dağından doğrudan doğruya yönetmeyi düşünüyordu. Bakanlıkların çoğu kamyonlara evraklarını yüklemişler, düşmek üzere olan Berlin'den bir an önce kaçmak isteyen memurlarla birlikte güneye gitmişlerdi. Führer de 10 gün önce Berkhof dağ villasının hazırlanması için ev eşyasının çoğunu Berchtesgaden'e göndermişti. Ne yazık ki Alplerdeki sevgili köşkünü bir daha göremeyecekti. Düşündüğünden daha çabuk yaklaşıyordu sonu. Amerikalılarla Ruslar Elbe kavşağına hızla ilerlemekteydiler. İngilizler Hamburg ve Bremen kapılarına dayanmış, işgal altındaki Danimarka'yı neredeyse Almanya'dan ayıracaklardı. İtalya'da Bologna düşmüştü. Alexander'ın komutasındaki müttefik kuvvetleri Po Ovası'na dalmışlardı. 13 Nisan'da Viyana'ya giren Ruslar Tuna'dan yukarı doğru ilerliyorlar. 3. Amerikan ordusu da Rusları Avusturya'da Hitler'in kasabası Linz'te karşılamak üzere Tuna boyundan aşağı doğru kayıyordu. Savaş boyunca Nazi Partisi'nin merkezi olmak üzere hazırlanan büyük toplantı salonları ve stadyumları durmadan onarılan eski Alman başkenti Nürnberg'de kuşatılmıştı. Amerikan 7. Ordusu Nazi hareketinin doğduğu Münih'e doğru hızla ilerlemekteydi. Rus ağır toplarının gürültüleri Berlin'den işitiliyordu. Bolşeviklerin yaklaştıklarını duyar duymaz hemen Berlin'de kuzeye kaçan Maliye Bakanı, eski bilgin ve biraz çocuksu Kont Schwerin von Grosick, 23 Nisan'da güncesine yazdığı notta şöyle diyor: "Bütün hafta ard arda kötü haberlerden başka bir şey duymadık. Halkımızın çok karanlık bir gelecekle karşı karşıya olduğu anlaşılıyor." Rusların yaklaştığını gören Hitler, Doğu Prusya'da Rastenburg'daki karargahından 10 Kasım'da son olarak ayrılmış, Doğu Savaşı'nın başladığı günden beri pek az geldiği Berlin'e dönmüş, orada 10 Aralık'a kadar kalmıştı. O tarihte de Büyük Ardennes kumarını oynamak üzere Bad Nauheim yakınlarında Ziegenberg'de Batı karargahına gitmişti. Kumarı kaybettikten sonra 16 Ocak'ta Berlin'e yeniden dönmüştü. Artık sonuna kadar da Berlin'de kalacaktı. Büyük mermer salonları müttefik bombardımanlarından sonra birer yıkıntı haline gelen başbakanlık binasının altında 15 metre derinlikte bir yeraltı sığınağı yaptırtmıştı. Çözülen ordularını buradan yönetecekti. Vücutça durmadan çöküyordu. Şubat'ta kendisini ilk olarak gören genç bir yüzbaşı Hitler'in o sıradaki durumunu sonradan şöyle anlatmıştır. Başı hafifçe sallanıyordu. Sol kolu biraz sarkıyor ve iyice titriyordu. Gözlerinin o her zamanki anlatılmaz pırıltılı ışığı korkutucu ve hiç de normal olmayan bir etki yaratıyordu. Yüzü ve gözlerinin çevresi tam bir bitkinlik izlenimini veriyordu. Bütün hareketleri ihtiyar bir adamınki gibiydi. 20 Temmuz suikastinden beri kuşkuları gittikçe artmıştı. Eski parti arkadaşlarından bile kuşkulanıyordu. Mart içinde kadın sekreterlerinden birine şöyle dert yanmıştı: "Herkes bana yalan söylüyor. Kimseye güvenemem. Hepsi beni aldatıyor. Bu durum beni mahvediyor. Eğer bana bir şey olursa Almanya lidersiz kalır. Halefim yok. Hess deli. Göring halkın sevgisini yitirdi. Himmler'i parti istemez. Ayrıca o sanattan hiç anlamaz. Kafanızı yorun da benim yerime kimin geçeceğini siz bulun." Tarihin bu aşamasında Hitler'e kimin halef olacağı sorununun biraz akademik kaldığı düşünülebilir. Ama hiç de öyle değildi. Nazi tımarhanesinin hali bambaşkaydı. Bu sorunu yalnız Führer değil, az sonra göreceğimiz gibi onun yerine geçecek başlıca adaylar da düşünüyorlardı. Rusların Berlin'e yaklaşmaları, Batılı müttefiklerinde Almanya'yı istila etmeleri karşısında korkunç bir sona doğru gittiğini anlayan ve artık vücutça da iyice çökmüş olan Hitler ile kendisine körü körüne bağlı birkaç kişi ve herkesten önce Göbels, son dakikada kendilerini bir mucizenin kurtaracağına inanmaktaydılar. 44. ayrımın sonu. Sayfa 1396.